Ayrım 17.
Sayfa 175. Nietzsche 17. bölümce de güç isteminden en temel ve birincil içgüdü olarak söz eder ve kötücül vicdanın gelişiminde bu içgüdünün bastırıldığını öne sürer. Güç istemi Nietzsche'nin özgürlük istemi olarak adlandırdığı büyüme ve gelişme içgüdüsüdür. Kilit nokta ise kötücül vicdanın doğuşunun ahlaktaki köle isyanından önce gerçekleşmiş olmasıdır. Gerçekte ifade ettiği şey ise bireysel benliğe karşı yeniden yöneltilmekte olan saldırganlığın ürünü olan ahlakileşme öncesi bir sorumluluk duygusudur. Topluma girerken saldırgan enerjisinden ve dışa yayılmaya yönelik güçlerini üzerinden dolaysızca atmak, boşaltmak, bundan böyle insan denen hayvan için pek mümkün olmayacaktır. Ama ne var ki kötücül vicdan tarafından yaratılan ahlak öncesi suçun psişik yapısı, ahlakta bir köle ayaklanmasını mümkün kılan şeyin ta kendisidir. Nietzsche'ye göre yeryüzünün bir yaratığı olarak insanın evriminde gerçekleşen bu tuhaf sıçrama, insanı içgüdüleriyle yaşayan sınırlı aptal bir hayvandan gelişmeye yönelik muazzam olanaklar barındıran bir hayvana dönüştürür. Nietzsche bize kötücül vicdanın bir hastalık olduğunu ama ancak gebeliğin hastalık olarak kabul edilebileceği anlamda bir hastalık olduğunu söyler. Bundan böyle insan Herakleitos'un muhteşem çocuğu, Zeus ya da şans diye adlandırılan çocuğunun zar oyunundaki en umulmadık ve en şaşırtıcı tarihli atışlar arasında sayıldı. Sanki onunla birlikte bir şey kendisini bildiriyor ve hazırlıyormuşçasına, sanki insan bir erek değil de yalnızca bir yol, önemli bir olay, bir köprü, büyük bir vaatmişçesine bir ilginin, bir gerilimin, bir umudun neredeyse bir kesinliğin doğmasına yol açıyor. OGM 2, 16 Bu pasajda yer alan metaforlar bizi Nietzsche'nin daha eski bir yapıtına, ön değişinde insanın hayvan ve übermensch arasında bir bağ olarak tanımlandığı ve insanda sevilebilecek tek şeyin de insanın bir erek değil, bir köprü olduğu gerçeğinin belirtildiği, böyle buyurdu Zerdüşt'e yöneltiyor. Dolayısıyla ahlakın soy kütüğü üstünenin ikinci denemesinin, Zerdüşt'ün ve öğretisinin müjdelenmesiyle sona ermesi önemlidir. 24. ve 25. bölümceler. Biz modern insanlar binlerce yıllık vicdan kesip biçme ve kendi kendine işkence etmenin mirasçılarıyız. İnsan doğal eğilimlerine zaten çok uzun bir süre kötü gözle baktı. Öyle ki bu eğilimler sonunda kötücül vicdanından ayrılamaz hale geldi. Ters yönde bir çaba kendi başına mümkün olacaktı. Peki ama kimin gücü yeter ki buna? Kişi bugün böylesi umutlar ve taleplerle kime dönmeli? 2.24 Nietzsche'nin bu soruya verdiği yanıt Zerdüşt, Eccel ve Antinihilist, Tanrı ve Hiçlik üzerinde zafer kazanandır. Bir gün mutlaka gelmelidir. Zerdüşt figürü insan denen hayvanın evriminde tam da bu aşamada insana Tanrı'nın öldüğünü ve bundan böyle yeryüzünün anlamının üst insan olacağını öğretmek için ortaya çıkmaktadır. Toplumsal evrimin bu aşaması da insan ruhunun tarihinde yeni bir destanın sayfası açılır. Söz gelimi ahlakın soy kütüğü üstünenin ön sözünün 7. bölümcesinde Nietzsche, ahlakın eleştirisine ruhun alın yazısı üstüne büyük Dionysosça dramada başka bir bölümün ortaya çıkarılması kapsamında tanımlar. Dionysos Nietzsche için yaşam tanrısıdır ve yaşam iyinin ve kötünün ötesindeki güç istemi olarak kavranır. Nietzsche ikinci çalışmada toplumun kökenleri üzerine düşünür ve doğal hukuk geleneğinde benimsenen toplum sözleşmesi görüşünü reddeder. Bu soruna ilişkin tepkisel bir görüş olarak kabul ettiği şeyle, yani toplumsal düzenin kökenlerinin tutkularda yattığı ve güçsüz ve güvensiz bireylere ihtiyaç duyduğu görüşüyle başından sonuna kadar mücadele etmeye can atmaktadır. Nietzsche, Alban düşünür, Eugene Düring ile ilişkilendirdiği ama Hobbes ve Rousseau kadar farklı düşünürlerde de rastlanabilecek bu görüşün aksine, yasa ve adalet kurumlarını yaratanların tepkisel duyguları dayatmalarla bastırmayı ve hıncın daha zayıf güçler arasında anlamsızca hafife alınmasına son vermeyi amaçlayan, dayanıklı ve güçlü bireyler olduğunu öne sürmek ister. 2.11 Nietzsche yasanın başlangıçtaki ereğinin uyuşmazlıkları kin güden ve intikam duygularıyla yanıp tutuşan bireylerin elinden alan yüce bir güç yerleştirmek olduğunu iddia eder. Nietzsche neyin adil neyin adil olmadığına ancak yasa kurumunun yani hukuk sisteminin kurulmasından sonra karar verilebileceğini, bu bağlamın dışında hiçbir adalet veya adaletsizlik nosyonunun var olamayacağını öne sürerken Hobbes'u izlemektedir. H99'la karşılaştırın. Dipnot: T-Hobbs, Leviathan, Cambridge, Cambridge University Press 1990, 13. bölüm. Hobbes, bir iktidarın genel olarak yokluğunda hiçbir doğru ve yanlış nosyonunun ve adalet veya adaletsizlik kavramının yeri olamayacağını yazar. Ama geçerli tek politik egemenlik biçimi olarak bir anarşi hali veya ahlaki liyakat mutlakiyetçiliğinden çıkarsamada bulunurken Hobbes'dan ayrılır. Aslında Nietzsche ahlakın soy kütüğü üstüne de okuyucularına neyi en çok arzu edilir politik düzen olarak gördüğü konusunda hiç ipucu vermez. Bunun için bir önceki yapıtı iyinin ve kötünün ötesindenin 257-9. bölümcelerine bakmamız gerekir. Nietzsche'nin bu konuda yaptığı tek açıklama ahlakın soy kütüğü üstünenin ikinci denemesinin 11. bölümcesinde yer alan şu ifadesidir. Güç odakları arasındaki mücadelede bir araç olarak değil, genelde tüm mücadeleleri önlemeye yönelik bir araç olarak egemen ve evrensel olarak düşünülen bir yasal düzen, yaşama düşman bir ilke olacaktır. Ahlakın soy kütüğü üstünenin ikinci çalışmasında yasanın ve adaletin kökenleri üzerine giriştiği tartışmada Nietzsche'nin meşru politik iktidarı yani otoriteyi neyin oluşturduğuna ilişkin modern soruyu bir kenara bırakması veya birey ve toplum arasındaki ilişkiyi bir toplum sözleşmesi kapsamında tartışmaması önemlidir. Bu tür sorunları ortada bırakıp çalışmasını Zerdüşt'ün öğretisinin müjdelenmesiyle bitirir. Tanrı ölmüştür ve artık yeryüzünün anlamı olarak üst insanı istememiz gerekir. Meşruluk sorununun Nietzsche yakasında bu şekilde es geçilmesi tesadüfi değildir. Aksine Nietzsche'nin insanlığın hedefinin ahlaki bir amaç veya erekte bulunamayacağı, yalnızca insanlığın en yüksek örneklerinin yaratımında yatabileceği görüşüyle bağdaşır. Üst insan nosyonu meşruluk kapsamında sunulamaz çünkü karanlık bulut insandan çakan şimşektir o. Nietzsche devletin kökenlerini bir toplum sözleşmesi kapsamında değerlendiren görüşü biraz da duygusal davranması yüzünden göz ardı eder ve devletin kökenlerini zafer kapsamında arayan eski düşünceyi diriltir. Şöyle tahayyül eder Nietzsche: bu açık tenli hayvanlar sürüsü savaş için örgütlenmiş ve sahip olduğu örgütleme becerisiyle korkunç pençelerini gözünü kırpmadan bir halk kitlesine, belki de sayıca kendisinden çok daha fazla ama yine de şekilsiz ve göçebe olan bir halk kitlesine geçiren bir açık tenli hayvanlar sürüsü, fatih ve efendi bir ırk. Hükmedebilen, yaratılışı gereği efendi olan, edimlerinde ve tavırlarında haşin ve acımasız olan kişi, bu kişinin sözleşmelerle ne ilgisi olabilir ki? 2.17 Nietzsche'nin göz ardı ettiği şey ise Rousseau gibi toplum sözleşmesi teorisyenlerinin devletin fiili tarihsel kökenlerinin kanlı, yasasız ve vahşi olduğunun tümüyle farkında oldukları gerçeğidir. Rousseau politik otoriteye olan yükümlülüğümüzün meşru temelini türetebilmek için felsefi bir toplum sözleşmesi kurgusu geliştirmeye çalışıyordu. Böylece meşru bir toplum sözleşmesi nosyonu, yönetim şekilleri Rusya'ya göre yalnızca yaygın egemenlik biçimini alabilen, bu tür bir meşruluk üzerinde hak iddia edemeyen mevcut rejimlerin güçlü bir eleştirisi olarak kullanılabilirdi. Ama bu şekilde kavranan bir meşruluk nosyonu, Nietzsche'nin kültürün yazgısına dair aristokratik ilgisine hiçbir biçimde hitap etmemektedir. Çileci idealin anlamı. Üçüncü ve son çalışmada Nietzsche şu soruyu sorar: çileci ideallerin anlamı nedir? Nietzsche önce çileci ideallerden söz ederek yola koyulur ama kısa sürede ilgisini çileci ideal üzerinde yoğunlaştırır. Nietzsche'nin sanata, müziğe, dine ve felsefeye ilişkin analizini burada tüm zenginliğiyle aktaramam. Dolayısıyla hakikat istemi hakkında söyledikleri üzerinde yoğunlaşacağım. Çünkü bunlar ahlakın alt edilmesi girişiminde ima edilen şeyin anlaşılması açısından çok önemli bazı ipuçları sunuyor. Nietzsche çileci ideali ve bu idealin insanlık üzerinde uyguladığı gücü eleştirir. Çünkü Hristiyanlıkta görüldüğü biçimiyle yaşamın küçük görülmesinin hizmetine sunulmuş bir idealdir. Çilecilik kendine hakim olmayı, kendini yatsımayı, özveriyi, yaşam anlayışının merkezine yerleştiren her tür pratiği ifade eder. Çileci bir yaşam Nietzsche'ye göre tutarsızdır. Çünkü yaşamdaki bir şey üzerinde hakimiyet kurma peşinde olan bir istemi değil, yalnızca yaşamın en temel ve en güçlü koşulları üzerinde egemenlik kurmak isteyen bir istemi ifade eder. Nietzsche'nin çileci pratiklere tümüyle karşı çıktığını varsaymak hatalı olacaktır. Çünkü onun saygı duyduğu türde bir büyüklük, özveri ve öz disiplin gerektirir. Gerçekte onun karşı çıktığı maddi duyumlu yaşamı küçük gören kendini yatsıma veya kendine hakim olma pratikleridir. Çileci idealin anlamı paradoksal bir şekilde insanlığın bu ideal dışında hiçbir anlama sahip olmamasından kaynaklanır. Çileci idealin üstünlüğü bir şeyin eksik olduğu, insanın ürkütücü bir boşluk tarafından kuşatıldığı, kendisini nasıl haklı çıkaracağını, nasıl onaylayacağını bilmediği anlamına gelir. 3.28 İnsan yaşamın temel sorusuna bir türlü yanıt veremez. Niçin acı çekiyorum? Dolayısıyla insanlığın tarihinde deneyimlediği sefaleti ve mutsuzluğu açıklayan da ıstırap çekiyor olma gerçeği değil, ıstırap çekmenin anlamsızlığıdır. Roma İmparatorluğu'nun çökme ve yozlaşma döneminde deneyimlenen intihar eğilimli nihilizmin karşısında Hristiyan ahlakı, insan istemini koruma eğilimi taşımaktadır. Bu bağlamda çileci, ideal, yozlaştırıcı ve tepkisel bir güç isteminin koruyucu içgüdülerinden ortaya çıkar. Bu ise Nietzsche'nin Hristiyanlığın çileci idealinin yaşamın korunmasına yönelik bir aldatmaca yansıttığına ilişkin paradoksal gerçeği fark etmesine yol açar. 3.13 Hristiyanlık dini ızdırabı daha da içe yöneltip daha sancılı, daha yıkıcı kılıp onu daha da derinleştiren suç perspektifine dahil ederek güçsüz ve ezilenin hissettiği hıncın yönünü değiştirmede başarılı olmuştur. İlk günah öğretisi de bizzat benliğin ıstırap çekmekten ötürü suçlanacağını öğretir zaten. Hristiyanlık çarmıhta ölmesi de dahil olmak üzere İsa örneğine getirdiği yorumla ıstırap çekmeye anlam kazandırmada başarılı olmuştur. Çarmıha gerilme ıstırabın kurtarıcı olabileceğini ve ölümün son olmadığını gösterir. Nietzsche, AC 32, 34, 39, 42'de kilisenin İsa'nın yaşamı ve ölümüne dair yorumuyla mücadele eder. Hristiyan ahlakı pratik ve teorik nihilizme karşı bulunan büyük panzehirdir. W.P. 4 Ama ne var ki Tanrı'nın ölümünün ardından yaşanan nihilizmin doğuşuyla birlikte Hristiyanlık, bundan böyle uygarlığa varoluşunun kültürel ve etik temellerini sağlamakta başarılı olamamıştır. Çileci idealde gizlenen istem duygulara ve güzelliğe gizli bir nefret besler. Görünüş, değişim, oluş, ölüm. Tüm bunlardan kurtulmaya duyulan özlemdir bu istem. Nietzsche Hristiyanlığın çileci ideal pratiğine, bu pratiğin ereğini evrensel bir erek olarak tüm ırklara ve tüm toplumlara uygulanabilir bir erek olarak kabul etmesi yüzünden karşı çıkar. Çağlar, uluslar, halklar ve dünya tarihi de dahil olmak üzere var olan her şeyi kendi ereğinin gerçekleştirilmesi kapsamında yorumlar. 3.23 Nietzsche ayrıca Hristiyanlığın insanın her yükselişi ve kültürdeki her ilerleme için zorunlu olan intikam ve mesafe duyguları da dahil olmak üzere aristokratik erdemlere ve değerlere karşı savaş açtığını savunur. Hristiyanlık kitlelerin hıncından yeryüzünde soylu ve neşeli olan her şeye karşı kullanacağı başlıca silahını yaratmıştır. AC 43 Eğer nihilizm alt edilecekse Hristiyanlığın değerlerinin, yani zayıf olanın, yaşamdan bezmiş olanın ve dekadantın değerleri, aslında ne olduklarının teşhir edilmesi ve yeni değerlerin yaratılması ve yasalaştırılması için yeni bir temelin kurulması gerekmektedir. Yaşamın en temel, ön koşullarına karşı bir ayaklanma olmasına rağmen, çileci ideal istemi hiç değilse bir istem, örtük bir hiçlik istemidir. Ama artık Tanrı'nın ölümüyle birlikte insanlığın bir kez daha satirin bilgeliğiyle en iyi şeyin doğmamış olmak, ikinci iyi şeyin ise en kısa sürede ölmek olduğunu öğreten bilgelikle yüzleşmek zorunda olduğu felci uğratıcı bir nihilizme gömülmesi mümkün hale gelmiştir. Sağlık ve güzelliği insanın duygularını yeniden kazandırmak ve yaşamın kuralının kendini alt etme olduğunu, yani yaşamın sürekli olarak kendini tekrar tekrar yaratmak ve yok etmek zorunda olduğunu öğretmek Zerdüşt'ün yazgısıdır. Peki ama Hristiyanlık nasıl alt edilecektir? Nietzsche'nin argümanı Hristiyanlık ve ahlakın tıpkı tüm yüce şeyler gibi kendi kendilerini alt edeceğidir. Nietzsche ahlakın karşısında yaşamı desteklemesini meşrulaştırmak için kendi düşüncesinin bir doğa nosyonuna yaslandığını göstererek kendini alt etmeyi yaşamın yasası olarak koyutlar. Nietzsche Hristiyanlığın bir hakikat arzusu, bir hakikat istemi geliştirdiğini öne sürer. Ama Hristiyanlıktaki bu hakikat istemi önünde sonunda önce düşünsel temizliğe, sonra da doğruluğa, dürüstlüğe dönüştürülecektir. Aslında Hristiyanlığın Tanrısını yenen ve yönetimi altına alan Hristiyanlığın ta kendisidir. Hristiyan vicdanının günah çıkartma, itiraf ettirme kurnazlığı bilimsel vicdana tercüme edilmiş ve böylece yüceltilmiştir. Hristiyan ahlakı hakkında hakikati bu ahlakın aşağı ahlaka aykırı kökenlerden doğmuş bir yalan olduğunu açığa vuran da bilimsel vicdandır. Nietzsche'nin 27. bölümce de ortaya koyduğu gibi, tüm yüce şeyler bir kendine alt etme edimiyle kendi yıkımlarına yol açarlar. Öyleyse yaşamın kuralı bunu barındıracaktır. Yaşamın doğasında kendine alt etme zorunluluğu kuralını, yasa koyucu kendisini önünde sonunda şu taleple karşı karşıya bulur. Patere legem, quam ipsi tulisti, kendi önerdiğin yasaya itaat et. Bir dogma olarak Hristiyanlık bu yolla kendi ahlakı tarafından yıkılmıştır. Keza ahlak olarak Hristiyanlık da şimdi aynı şekilde yok olmalıdır. Bu olayın eşiğinde bulunuyoruz. Hristiyan doğruculuğu ard arda yaptığı çıkarımların ardından en çarpıcı çıkarımını kendine karşı çıkarımını yaparak son bulmalıdır. Bugünkü varoluşumuzun modernliğini tanımlayan şey ise 2000 yıldır Hristiyan ahlak kültürünü donatan hakikat isteminin içimizde, biz modernlerin içinde bir sorun olduğunun bilincinde olmasıdır. Doğayı sanki iyiliğin ve her şeye gücü yeten bir tanrının yapıtlarının kanıtıymış gibi görebilmek için veya tarihi ilahi bir aklın zaferi olarak ahlaki bir dünya düzeninin ve ahlaki niyetlerin kalıcı tanığı olarak yorumlayabilmek için onu artık haysiyetsiz yalancı, feminizm, zayıflık ve korkaklık olarak görüyoruz. Bizi iyi Avrupalılar kılan, Avrupa'nın en uzun ve en cesur kendini alt edişinin mirasçıları kılan da işte bu kendini alt etme mantığının peşine düşmemize yol açan titizliktir. Hakikat dürtümüz ahlaki temeller üzerinde kurulduğundan ve ahlaki ihtiyaçlar tarafından harekete geçirildiğinden hakikat isteminin alt edilmesi aynı zamanda ahlakın alt edilmesi anlamına da gelir. Nietzsche kitabın sondan bir önceki bölümcesini 20. yüzyılın dehşet veren olaylarının ve trajedilerinin farkına vararak korkudan titrememize yol açacak müthiş bir güce sahip dramatik bir notla bitirir. Hakikat istemi sonunda kendi bilincine varınca ki bundan kuşku yok, ahlak da giderek yok olacak artık. Avrupa'da gelecek 200 yıl için ayrılmış 100 perdelik büyük bir oyun bu işte. Tüm oyunların en korkuncu, en sorgulanabilir olanı, hatta en umut vaat edeni bu belki de. 3.27 Bu pasaj Nietzsche'nin gizemli sözcüklerle kendisinden günün birinde adını müthiş bir şeyle, yeryüzünde eşi benzeri olmayan bir krizle, en büyük vicdan çatışmasıyla ilişkilendirilecek ve yalanlar hakikat olarak adlandırıldığı sürece hakikati korkunç olacak ölümden sonra doğan bir yazgı olarak söz ettiği Ecce Homo'da yankısını bulur. Nietzsche burada binlerce yıllık yalanlara karşı çıkan ilk nezi insan varlık olarak da tanımlar kendisini. Daha önce hiç kimsenin çelişmediği kadar çelişir belki ama okuyucularına kendisinin hayır diyen bir felsefecinin zıttı olduğunu söyler yine de. İnsanı haklı çıkaran bir insan tipinin kendisine acıma ve küçümseme yerine korku ve hayranlıkla karışık bir saygı ve gurur duyacağımız bir insan tipinin bir kez daha mümkün olabileceği anlamına gelecekse, Nietzsche kendini aslanlara yem olarak sunmaya, mutlu müjdelerin habercisi olarak kutsal bir insan olarak anılmaktansa bir soytarı olmayı tercih eden biri olarak sunmaya ve zihin sağlığı da dahil olmak üzere her şeyi feda etmeye, her şeyden vazgeçmeye hazırdır. OGM 1.12 Nietzsche'nin ahlak eleştirisi ürkütücü bir yok etme mantığına ulaşır. C. Sonuç. Ahlakın soy kütüğü üstlenen 3. denemesi birçok açıdan bilime dair erken açıklanmış, mevsimsiz bir düşünce olarak okunabilir. Nietzsche modern bilimin çileci idealin karşıtı olmadığı, ancak bu idealin en son ve en soylu dışa vurum olduğu konusunda ısrar eder. 3.23 Bilim kendi üstündeki bir ideale inanmaz. Bunun bir sonucu olarak da hem onaylamayı hem de yatsımayı reddeden ama yalnızca olgusal olanın önünde duraklayan düşünsel bir stoacılığa yol açar. Bilim değerler yaratamaz. Bu nedenle kendine inanmasını mümkün kılacak bir değer yaratan gücün emrine girmeye ihtiyaç duyar. 3.25 İnsanın kökeninin insansı maymunlarla bağlantılı olduğunu gösteren türden keşiflerin, insanlığın kendine duyduğu saygıyı yitirmesine ve kendini küçük görmesine yol açmasına ötürü bilim pratiği tuhaf bir pratiktir. Bunun aynı zamanda tam da Nietzsche'nin tüm dünyanın esrarının çözülmesinden başka bir hedefi olmayan soy kütüğü incelemelerinin sonucuna denk düşmesi ilginçtir. Ama Nietzsche bilimi çok ciddi olmakla, kendini hafife alabilme becerisinden yoksun olmakla suçlar. Bilimin çileci idealle aynı temele yaslandığını söyler. yaşamın belirli bir biçimde yoksullaştırılması, duygular soğuklaştırılır, yaşamın temposu yavaşlatılır, içgüdülerin yerine diyalektik getirilir, insanların yüzlerine ve jestlerine ciddiyet damgası yapıştırılır. 3.25 Böylece Nietzsche, çileci idealin ve bilimin ciddiliğini alt edebilecek insan pratiği olarak sanatı yüceltmeye yönelir. Platon'a karşı Homeros'tan eksiksiz gerçek antagonizm olarak söz eder. 3.25 Yayınlanmış ilk kitabı Tragedya'nın doğuşunda olduğu gibi, bilimin ve teorik yaşam görüşünün düzeltilmesi olarak sanatın gerekliliğine bir kez daha dikkat çeker. Yalnızca sanat yalanı kutsayabilir ve aldatma istemine iyi bir vicdan bahşedebilir der. Sanat kendine alt eden güç istemi olarak görülen yaşamın üstün uyarıcısıdır. Nietzsche kitabın son bölümcelerinde bizi bir takım kritik sorular sormaya çağırır. İçimizde hakikati isteyen şey nedir? Aldatılmayı, kandırılmayı niçin istemeyiz? İdealler olmaksızın yaşama ne ölçüde katlanılabilir? Peki ya bu idealler yaşamın değerini azaltmaları anlamında daima çileci olmak zorundalar mı? Bir yorumcunun da öne sürdüğü gibi Nietzsche'nin amacı hakikat istemini terk etmek değil, bu istemi yaşamın duyumlu maddi güçlerini kötüleyerek çileci ideale rehberlik eden değerlerden kurtaracak temellerde yeniden kurmaktır. Dipnot, bakınız M. Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, sayfa 197-203. Üçüncü çalışma, birinci ve ikinci çalışma üstüne kitapta, özellikle de ikinci çalışmanın son bölümcelerinde dile getirilen felaket habercisi niteliğindeki mesihvari demek bana daha uygun görünüyor, ifadelerden bazılarını askıya alan öz düşünümsel bir açıklama içermesinden ötürü önemlidir. Nietzsche kendisini yeni bir otorite olarak insanlığı insanın üstüne taşıyacak yeni bir çileci papaz olarak ortaya koymaktan kaçınmaktadır. Kitabın üçüncü çalışmasında çileci idealin mevcudiyetini en olmadık yerlere veya kaynaklara yerleştirir. Söz gelimi modern bilimin yanı sıra tarih yazımına ve hatta kendi düşünme biçimine. Çileci ideali alt etmekte olduğumuzu düşündüğümüzde bile bu idealin usta uygulayıcıları veya bu ideale tapınan kişiler olduğumuzu keşfederiz. Belki de Nietzsche'nin ahlakın soy kütüğüne ilişkin incelemesini koyduğu son nokta, Tanrı'nın öldüğü ve Hristiyanlığın çökmekte olduğu gerçeğinden kaçmaya, bu gerçeğe kulaklarını tıkamaya çalışanların canını sıkmaktadır. Nietzsche'nin son mesajı, çileci idealin parodik bir şekilde alt edilmesinden de daha başka bir alternatifi bulunmadığı yönünde gibidir. Artık ihtiyaç duyulan yeni peygamberler değil, Hristiyan ahlakı idealinin komedyenleridir. 3.27 7. Ah insanlık! Üstün politika konusunda Nietzsche. İnsanlık, yaşlı kadınlar arasında hiç daha çirkin bir yaşlı kadın oldu mu? Hakikat hariç, felsefecilere soruyorum. Nietzsche, Şenbilim 377. Türdeşlerimin önünde bir peygamber, bir canavar ve ahlaki bir bostan korkuluğu gördüğümde onlardan önce gelmekten nefret etmem gerekir. Nietzsche, Peter Gast'a mektup, Ekim 1888. Bireylere meydan okumuyorum, insanlığa meydan okuyorum. Ama bu yargı bana karşı ya da benim için yanlış olabilir. Adım büyüklüğü ifade edilemez bir yazgıyla bağlantılı. Nietzsche, kız kardeşine mektup, Aralık 1888. Nietzsche'nin nihilizm sorununa ve bu sorunun yol açtığı otorite krizine verdiği yanıt karmaşıktır. Ahlakın kendini alt etmesini temsil etmesi ve üst insanın anlamını öğretmesi için Zerdüşt figürünü yaratır.